Ayrım 12. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 116. Yaşlı Müslüman bir aşçı, herhalde Avrupalı efendisi için, başının üstündeki sepetin içinde yiyecek götürüyordu. Kendini beğenmiş babu, yaşlı adama yoldan çekil diye bağırdı. Ama sağır ihtiyar adamı duymamıştı, neredeyse eziliyordu. Kendini kurtarmıştı ama sepetin içindeki sebzeler, meyveler, yağ ve yumurtalar bütün yola saçılmıştı. Öfkelenen sürücü arkasına dönüp "Seni aptal domuz!" diye bağırdı. Sonra da kamçısıyla yaşlı adamın sırtını kanatacak kadar sert vurdu. "Allah, Allah!" diye içini çekti yaşlı adam. Ardından eğilip sağlam olan yiyecekleri toplamaya başladı. Gora hemen yanına gelip adama yardıma koyuldu. Zavallı aşçı, bu iyi giyimli beyefendinin bu kadar zahmete girmesinden çok utanmıştı. "Siz zahmet etmeyin babu, zaten bir işe yaramazlar artık," dedi. Gora, yaptığının adama bir yararı olmayacağını çok iyi biliyordu. Dahası adamı mahcup ediyordu. Ama sokaktan geçenlere en azından bir beyefendinin aşağılamayı üstüne alarak başka bir beyefendinin yaptığı zalimliğin hesabını verdiğini ve ezilen insanın haklı olduğunu gösterme fırsatını kaçırmak istemiyordu. Sepeti tekrar doldurduklarında Gora, "Ziyanınız kaldıramayacağınız kadar büyük," dedi. "Evime kadar gelin size yardımcı olayım. Ama ilk önce size bir şey söyleyeyim. Allah böylesi bir hakarete boyun eğdiğiniz için sizi affetmeyecektir." "Allah suçluyu cezalandırır," dedi yaşlı Müslüman. "Beni neden cezalandırsın ki?" "Haksızlığa boyun eğen de haksızlık yapan gibi suçludur," dedi Gora. "Çünkü dünyadaki tüm kötülüklerin nedeni odur. Belki söylediklerimi anlamıyorsunuz ama inanç yalnızca dindar olmak değildir. Çünkü bu kötüleri cesaretlendirmektedir. Peygamberiniz bunu çok iyi bildiği için kötülere boyun eğmemeyi öğütlemiştir." Kendi evi çok uzakta olduğundan Gora yaşlı adamı Bino'nun evine götürdü. Yazı masasının önünde durup Bino'ya "Paranı çıkar bakalım," dedi. "Bir dakika bekle de anahtarı alayım," dedi Bino. Ama sabırsız Gora çekmeceyi çok hızlı çekince kilit dayanamamış, çekmece sonuna kadar açılmıştı. Çekmecede ilk gözüken Bino'nun genç arkadaşı Satish'ten aldığı Paresh Babu'yu tüm ailesiyle gösteren bir fotoğraftı. Gora yiyecekler için yeterli parayı verip yaşlı adamı gönderdi. Ama fotoğraf hakkında tek bir sözcük bile söylemedi. Gora sessiz kalınca fotoğraf hakkında konuşsalar rahatlayacak olan Binoy da fotoğrafa hiç değinmedi. "Ben gidiyorum o zaman," dedi Gora aniden. "Çok kibarsın doğrusu," dedi Binoy. "Böyle tek başına gidiyorsun. Annenin beni kahvaltıya davet ettiğini unuttun mu? Ben de seninle geliyorum." Birlikte evden çıktılar. Evlerine gidinceye kadar Gora hiç konuşmadı. Fotoğrafı görünce Bino'nun kalbinin kendisinin hiçbir bağının olmadığı bir yere ait olduğunu anladı. Binoy Gora'nın konuşmamasının nedenini biliyordu. Ama aralarındaki soğukluğu kıracak tek bir söz söylemeye bile cesareti yoktu. Çünkü Gora'nın aklının takıldığı noktada dostluklarını yıkabilecek büyük bir engel duruyordu. Eve vardıklarında Mohim'i kapıda durmuş sokağa bakarken buldular. "Neler oluyor bakalım?" dedi iki arkadaşı görünce. "İkiniz bütün gece uyumayınca yolda bir yerde uyuyakaldığınızı düşünmüştüm. Saat geç oluyor. Git de yıkan Binoy." Binoy'u gönderdikten sonra Mohim, Gora'ya "Bahsettiğim konuyu ciddi olarak düşünmelisin," dedi. "Binoy senin için yeterince dindar değilse bile ondan iyisini nereden bulacağız? Hem yalnızca dini kurallara bağlı olmak yetmez. İnsan okumalı da. Eğitim ve dindarlığın birlikte olmasının kutsal yazılarımıza tam olarak uymadığını biliyorum. Ama yine de çok kötü bir bileşim de değil. Senin de bir kızın olsaydı sen de benim gibi düşünürdün." "Sen rahat ol dada," dedi Gora. "Binoy'un itiraz edeceğini sanmıyorum." "Binoy karşı çıkacak diye endişelenen kim? Ben senin karşı çıkmandan korkuyorum. Binoy'dan rica etsen benim için yeterli olur. Eğer yapmayacaksan bu işi unuturuz biter." "Tamam, istediğini yapacağım," dedi Gora. Bunun üzerine Mohim, geriye kalan tek işin düğünü ayarlamak olduğunu düşünmeye başlamıştı. Gora yakaladığı ilk fırsatta Bino'ya konuyu açtı. "Dada, Sasi ile evlenmen için baskı yapmaya başladı. Ne diyorsun? Bu konuda senin düşüncen ne?" Sasi ile evlenmenin öyle pek de kötü olacağını düşünmüyorum. Ama eskiden böyle düşünmezdin. İkimiz de evlenmeyeceğimiz konusunda anlaşmamış mıydık? Böyle karar verdiğimizi sanıyordum. O zaman kararımızı değiştiriyoruz. Sen evleniyorsun, ben evlenmiyorum. Neden peki? Aynı yolculukta neden farklı hedeflere gidiyoruz? Farklı hedeflere yöneliyor olmamızdan korktuğum için bu öneriyi yaptım. Tanrı bazı insanları sırtlarında çok ağır bir yükle gönderir, bazılarını ise çok hafif yüklerle. Bu iki farklı yaratığı aynı boyundurağa koşarsan, ikisinin aynı hızda gidebilmesi için birine aşırı yük yüklemelisin. İkimizin de aynı hızda yürüyebilmesi için senin ilk önce evlilik yükünün altında biraz ezilmen gerekiyor. Tamam peki dedi Binoy gülümseyerek. Yükleyin bakalım sırtıma. Peki sana yükleyeceğimiz yüke karşı çıkıyor musun? Amaç sırtıma yük vurmaksa tuğla ya da taş olmuş. Nasıl bir yük olduğu ne fark eder? Binoy, Goran'ın bu evliliğe sıcak bakmasının gerçek sebebini anlıyordu. Goran'ın kendisini Pareş Babu'nun kızlarından kurtarma hevesi Binoy'u eğlendiriyordu. Öğle yemeğinden sonra önceki gecenin uykusuzluğunu telafi etmek için uzun bir şekerleme yaptılar. Akşamın gölgeleri şehrin üstüne çöküp iki arkadaşın taraçaya çıkmasına kadar hiç konuşmadılar. Binoy başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Sana bir şey söylemeliyim Gora dedi. Bizim ülkemize olan sevgimizde kusurlu olan tek bir yön var. Biz yalnızca Hindistan'ın yarısını düşünüyoruz. Nasıl yarısını, ne demek istiyorsun diye sordu Gora. Hindistan'ı yalnızca erkeklerin yaşadığı bir ülke olarak görüyoruz. Kadınları ise görmezden geliyoruz diye açıkladı Binoy. Tıpkı İngilizler gibi dedi Gora. Kadınları her yerde görmek istiyorsun. Evde ve dışarıda, toprakta, suda ve gökyüzünde. Yemek yerken, eğlenirken ve çalışırken. Ama senin istediğin gerçekleşirse, kadınlar erkekleri gölgede bırakacak, sonunda senin isteğinde tek taraflı olacak. Hayır, hayır diye karşılık verdi Binoy. Düşüncemi böyle bir kenara atamazsın. İngiliz gibi düşünüp düşünmediğimin konumuzda ne ilgisi var? Söylemek istediğim, kadınlarımıza toplumda hak ettikleri yeri vermiyoruz. Mesela sana bakalım. Bir an için bile olsa kadınları düşünmediğinden eminim. Senin vatan düşüncende kadınlara yer yok. Böyle bir düşüncenin doğru olduğunu da sanmıyorum. Annemi görüp tanıdığım günden beri onu bütün kadınlarımızın yerine koyuyor ve kadınların yerinin neresi olması gerektiğini anlıyorum dedi Gora. Kendini kandırmak için bir şeyler söyleyip duruyorsun dedi Binoy. İnsan yalnızca ailesindeki ev işi yapan kadınlarla olan yakınlığıyla onları gerçekten tanıyamaz. İngiliz toplumuyla bizimki arasında karşılaştırma yapsam öfkeleneceğini biliyorum. Ne bunu yapmak istiyorum, ne de kadınlarımızın görgü kurallarını aşmadan toplum yaşamına hangi ölçüde ve ne biçimde katılabileceklerini bildiğimi söylüyorum. Ama kadınlarımız Purdah'ın katı kuralları arkasında kaldıkça ne ülkemiz gerçek gücüne kavuşacak ne de bizim sevgi ve sadakatimizi tam anlamıyla elde edecek. Purdah, Hindistan'da kadınları toplumun geri kalanından ayrı tutma geleneği. Zamanın gece ve gündüz olarak iki yüzü varsa, toplumun da kadın ve erkek olarak iki yüzü var diye karşı çıktı Gora. Normal bir toplumda kadın gece gibi görünmezdir. Bütün işini göze görünmeden perdeler ardında yapar. Ama toplum doğallığını yitirdiğinde gece gündüzü zapt eder, her türlü iş yapay bir ışık altında olur biter. Peki sonucu ne olur bunun? Gecenin gizli işleyişi durur, yorgunluk artar, iyileşme imkansızlaşır ve erkekler kendinden geçmeden yaşamlarını sürdüremez duruma gelirler. Kadınlarımızı dışarıda çalışmaya zorlarsak, her zamanki sessiz çalışma ortamları bozulur, toplumun huzuru ve mutluluğu yok olur. Bunların yerini de çılgınlık alır. İlk bakışta böylesi bir çılgınlık güçle karıştırılabilir ama bu yıkıma neden olacak bir güçtür. Toplumun iki öğesinden erkek imtiyazlı gibi görünür ama gereğinden fazla imtiyazlı değildir. Eğer kadınların gizli gücünü açığa çıkarmaya çalışırsan toplum kendi sermayesinden yemek zorunda kalır, sonunda da iflas eder. Bana göre eğer erkekler sofraya oturur, kadınlar da görünmez olsalar bile yemekleri dağıtırlarsa işte bu tam bir şenlik olur. Bütün güçleri aynı amaç için, aynı yerde ve aynı biçimde kullanmaya çalışmak çılgınlıktan başka bir şey değildir. Gora dedi Binoy, söylediklerine karşı çıkmak niyetinde değilim ama benim düşüncemi çürütmüş değilsin. Asıl sorun şu, bak Binoy diye sözünü kesti Gora. Bu konu üstünde tartışmaya devam edersek sonunda kavga edeceğiz. Kadınlar benim üstümde, senin üstünde yaptıkları kadar etki yapmadılar hiçbir zaman. Bu yüzden kadınlar hakkında senin düşündüğün gibi düşünmemi bekleme. Şimdilik aynı fikirde olmadığımızı kabul edelim. Gora böylece konuyu kapatmış oldu. Ama bir tarafa atılan bir tohum yine de toprağa düşer ve orada tomurcuklanacağını bir anı bekler. Şimdiye kadar Gora, kadınları hep görmezden gelmişti ve bunun yaşamında bir eksikliğe yol açabileceğini hiç düşünmemişti. Ama bugün Binoy'un coşkusu, kadınların toplumda bir yerinin olduğunu görmesini sağlamıştı. Yine de kadınların yerinin ne olduğu ya da neye hizmet ettiklerini tam olarak bilmediğinden Binoy'la tartışmaya girmekte isteksiz davranmıştı. Konu üzerinde ne tam bir karara varabiliyor ne de konuyu bir kenara atabiliyordu. Bu yüzden hakkında konuşmamanın en iyisi olduğuna karar verdi. O gece Binoy gitmek üzereyken Ananda Moi onu yanına çağırdı. Sasi ile evliliğiniz kesinleşti mi diye sordu. Binoy sıkıntılı bir gülümsemeyle evet anne, Gora da çöp çatanlık yaptı dedi. Sasi iyi bir kızdır dedi Ananda Moi. Ama çocukça bir şey yapma Binoy. Seni oldukça iyi tanıyorum yavrum. Bir karara varamayacağını anladığında öylesine bir karara sarılıyorsun hemen. Düşünecek zamanınız var. Kendi kararlarınızı kendiniz verecek yaştasınız. Kendi hislerinizi göz önüne almadan böyle önemli bir konuda karara varmayın. Ananda Moi konuşurken bir yandan da Binoy'un omzunu hafifçe okşuyordu. Binoy, Ananda Moi'nin konuşması bittikten sonra bir şey söylemeden çekip gitti. Binoy evine dönerken Ananda Moi'nin söylediklerini düşünüyordu. Şimdiye kadar Ananda Moi'nin tavsiyelerini hep dikkate almıştı. Gece boyunca içinde bir türlü atamadığı bir sıkıntı vardı. Ertesi sabah Gora'nın arkadaşlığının karşılığını ödediğinden bütün zorunluluklardan kurtulduğunu düşünerek uyandı. Sasi ile evlenmeye razı gelerek kabul ettiği ömür boyu bağlılığın kendisini başka diğer bağlılıklarından kurtardığını hissediyordu. Gora, Binoy Brahmo ailesinden biriyle evlenirse dinden iyice uzaklaşacağını düşünüyordu. Ama Sasi ile olan bu evlilik bağı kendisini Gora'nın bu temelsiz şüphelerinden koruyacaktı. Bu yüzden Binoy hiç çekinmeden sık sık Paresh Babu'nun evine gitmeye başladı. Sevdiği insanların evinde, kendi evindeymiş gibi davranmakta zorluk çekmezdi. Gora'nın yüzünden hissettiği tereddütten kurtulunca Paresh Babu'nun evinde daha rahat davranmaya başlamıştı. Artık aileden biri gibi görülüyordu. Başlarda Lolita Binoy'a düşmanca davranıyordu. Sucharita'nın Binoy'dan hoşlandığını düşündüğü süre boyunca buna devam etti. Ama Sucharita'nın Binoy'a karşı herhangi bir zaafı olmadığını anlayınca onun gerçekten hoş bir adam olduğunu direnmeden kabul etti. Haran bile Binoy'a karşı düşmanca davranmıyordu artık. Tersine Binoy'un görgülü biri olduğunu sık sık vurgulamaya çalışıyordu. Böylelikle Gora'nın ise görgüsüzün teki olduğunu ima ediyordu. Binoy, Haran'la hiçbir zaman tartışmaya girmediğinden çay saatinde huzurları bozulmuyordu. Ama Haran ortalarda yokken Sucharita toplumsal konularda düşüncelerini açıklaması için Binoy'u kışkırtıyordu. Sucharita, Gora ve Binoy gibi iki eğitimli kişinin ülkelerinin eski batıl inançlarını nasıl haklı çıkaracaklarını görme merakını yenemiyordu. İkisini de kişisel olarak tanımasa böylesi bir işe kalkışmazdı. Ama Gora ile tanıştığı ilk günden beri onu hor görüp aklından atmayı başaramıyordu. Bu yüzden ne zaman fırsatını yakalasa konuyu Gora'nın yaşam tarzı ve fikirlerine getiriyor, sorular ve itirazlarla Gora hakkında daha derinlemesine bilgi almaya çalışıyordu. Paresh Babu, farklı mezheplerin fikirlerini duymasının Sucharita'nın iyi bir eğitim alması için gerekli olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden Sucharita'nın yolunu kaybetmesinden korkup tartışmalara bir son vermemişti. Bir gün Sucharita, Gurmohan Babu, kasların var olması gerektiğini gerçekten düşünüyor mu diye sordu. Yoksa söyledikleri ülkesine olan bağlılığın aşırı bir biçimi mi sadece? Bir merdivende basamakların olması gerektiğini kabul ediyorsunuz değil mi diye karşılık verdi Binoy. Bazı basamakların daha yukarıda olmasına bir itirazınız yok değil mi? Eğer yukarı çıkmak zorundaysam buna bir itirazım yok ama yerdeysem bunun gerekli olduğunu kabul edemem. Tamamen öyle dedi Binoy. Merdivenin başka bir deyişle toplumun amacı insanların en önemli amaçlarına ulaşmaları için en aşağıdan yukarı tırmanmalarını sağlamaktır. Eğer toplumu ya da dünyanın kendisini hedefimiz olarak görmüş olsaydık, bu farklılıkları kabul etmeye gerek kalmaz, o zaman da Avrupalıların en çok yeri kaplamak için durmadan sürünmekten ibaret olan toplumunu benimsemek bizim için yeterli olurdu. Korkarım söylediklerinizi tam olarak anlayamadım, diye karşı çıktı suç harita. Benim öğrenmek istediğim şu, siz kastları toplumumuzun yarattığını düşünüyorsunuz. Peki bu sistem amacına ulaşmış mıdır? Bu dünyada başarılı olmak o kadar kolay değil dedi Binoy. Hindistan toplum sorununa etkili bir çözüm önerdi, yani kast sistemini. Bu sistem tüm dünyanın gözleri önünde işlemektedir. Avrupa bu soruna daha tatmin edici bir çözüm bulabilmiş değil. Toplumları hala kavga, dövüşten başka bir şey bilmiyor. İnsanlık Hindistan'ın ortaya attığı çözümün kesin bir başarıya ulaşmasını bekliyor. Size bir şey sormak istiyorum ama lütfen bana kızmayın dedi suç harita çekinerek. Bu anlattıklarınız yalnızca Gurmohan Babu'nun görüşleri midir yoksa siz de anlattıklarınıza gerçekten inanıyor musunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse dedi Binoy gülümseyerek. İnancım Gora'nın inancı kadar sağlam değil. Toplumumuzun kusurlarını, kas sistemimizi kötüye kullananları gördüğümde kuşkuya kapılmadan edemiyorum. Ama Gora, şüphenin yalnızca önemli şeyleri ayrıntısıyla incelemeye çalışmak olduğunu söyler bana. Kırık dalları, kurumuş yaprakları, ağacın kendi parçaları saymak fazla düşünmemekten kaynaklanır. Gora, çürümüş dalları övmemizi istemiyor. Tek istediği, ağacın tümüne bakmak ve esas amacını anlamaya çalışmak. Kurumuş dalları bir kenara bırakalım, dedi suç harita. Ama ağacın meyve vermesini beklemek de bizim hakkımız. Kas sistemi ne tür meyveler verdi peki? Sizin kastın meyvesi olarak gördüğünüz, yalnızca kastın değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların tümünün bir sonucudur. Sallanan bir dişle bir şeyi ısırmaya çalışırsanız acı çekersiniz. Ama bunun için bütün dişleri değil, yalnızca sallanan dişi suçlarsınız. Çeşitli nedenlerden dolayı hastalıklar ya da zayıflıklarla karşı karşıya kaldığımızdan Hindistan'ın temsil ettiği düşünceyi çarpıtabiliyoruz sadece. Başarıya ulaştırmaksa söz konusu bile değil. Bu yüzden Gora bıkıp usanmadan şunu öğütlüyor. Sağlıklı olan güçlü olur. Peki Brahmanların kutsal olduklarını düşünüyor musunuz diye devam etti suç harita. Bir Brahmanın ayağının tozunun bir insanı arındıracağına gerçekten inanıyor musunuz? Bu dünyada başkalarına gösterdiğimiz saygının çoğu yalnızca bizim eserimiz değil mi? Gerçek Brahmanlar yetiştirebilmiş olsaydık bu toplumumuz için önemsiz bir şey mi olurdu? Kutsal adamlara, üstün insanlara ihtiyacımız var. Ancak tüm kalbimizle gerçekten arzularsak onlara sahip olabiliriz. Ama onları saçma nedenlerle istersek dünyayı şeytanlarla doldurmaya razı olmuşuz demektir. Bu şeytanlar her türlü kötülüğü yapacaklar, ayaklarının tozunu bizim kafalarımızda temizleyerek yaşamlarını sürdürecekler. Peki sizin bu üstün insanlar herhangi bir yerde dünyaya gelmiş mi? Diye sordu suç harita. Tıpkı ağacın tohumun içinde saklı olması gibi bu insanlar Hindistan'ın içinde saklıdır. Diğer ülkeler, Wellington gibi generaller, Newton gibi bilim adamları, Rothschild gibi zenginler istiyor. Ama Hindistan'ın korku nedir bilmeyen, açgözlülükten nefret eden, kederi ortadan kaldıran, başkalarının kaybından fayda sağlamayan, varlığı yüce varlık ile bir olan Brahmanlara ihtiyacı var. Hindistan'ın Brahmanların keskin, sakin ve özgür zihnine ihtiyacı var. Hindistan buna sahip olduğunda işte o zaman özgür olacaktır. Biz başlarımızı krallara eğmiyoruz. Boyunlarımıza boyunduruğu zorbalar geçirmiyor. Kendi korkumuz bize boyun eğdiriyor. Kendi açgözlülüğümüzün ağına takılmış, kendi çılgınlığımızın kölesi olmuşuz. Brahmanların bizim için savaşmalarını, ticaret yapmalarını ya da bize dünya nimetlerini sunmalarını beklemiyoruz. Yeter ki bizi bu korkudan, açgözlülükten, bu çılgınlıktan kurtarsınlar yeter. 12. ayrımın sonu. Sayfa 127.